Ayrım 2.
Taraftar. 20. yüzyılın vebası futbol, dünyayı sarmaşık gibi sararken giderek profesyonelleşiyor ve ciddi bir uluslararası ticaret ortamı oluşturuyor. Dikkat ederseniz artık her gün maç var. Salı günü zırt kupası, çarşamba gecesi bırt şampiyonası, hafta sonu lig maçları. Futbol sanayi kolu olarak patlamış durumda. Parayı bastıran futbol kulübü satın alıyor. Oturmuş bir futbol kulübü sıkı para kazanıyor. Futbolun bileti sinemanınkinden, tiyatronunkinden pahalı. İzleyici sayısı on binlerce. Stada girerken trink para ödüyorlar. Kredi kartı, çek, senet gibi değersiz kağıt alışverişi yok. O top o kaleye girdi, giriyor, giremedi lan derken, yani biz gözümüzle büyülenmişçesine topu izlerken ortada bok gibi para dönüyor. Pazar gün bir stadyum dolusu adamdan toplanan ve pazartesi saat 9'da ya dövize çevrilecek ya da repo yapılacak olan birkaç çuval para pazar gecesi nerede korunmaktadır? Bu paralar dışında televizyonlardan ve kimi maçlardan ayrıca çuvallarca para kulüp kasasına akmaktadır. Kulüp futbolcuları alırken büyük paralar ödemekte, onları satarak daha büyük paralar kazanmaktadır. Mafyanın bu dala hala el atmamış olması ve soyunma odalarında futbolcuların şakaklarına tabanca dayayarak maçın kaç kaç bitmesi gerektiğini bildirmemesi beni şaşırtıyor. Bu kadar paranın döndüğü bir işte, perde arkasında şike adı altında bir kurumsallaşma da oluşmuştur. Bir futbol karşılaşmasında gerektiğinde hakem satın alınabilir. Satın alma ille para ile olmaz, hediye olur, araba sunulur, kimisi karı düşkünüdür, karı sunulur. Karşı takımın kalecisi satın alınabilir, zaten önümüzdeki mevsim transferi söz konusudur. Karşı takımdan değişik oyuncular topluca satın alınabilir. İnsanoğlu satın alınmaya teşne, bunu herkes biliyor ve fakat gene de futbol karşılaşmalarını heyecanlı kılan topun satın alınamaması. O top isterse gider 90'a takılır, canı ister direkten döner, tam kaleye girecekken falso alır, tıngır mıngır dışarı gider. Çok dikilme sevmez, tribünlere kaçar, denize kaçar. Transferi söz konusu satın alınmış kaleci, ne kadar içeri almak için yırtınsa da o top o kaleye girmeyecekse girmez. Kaleci de tutup eliyle içeri atamaz, o biraz dikkat çeker. Mafya dahi söz geçiremez topa, çünkü top olaydaki tek amatör. Başrol oynuyor, 5 kuruş almıyor. Hepimizin dört gözle çılgınca izlediği filmin esas çocuğu bu top işte. O ne yana giderse oraya bakıyoruz, gol sırasında bir televizyon kameramanı vuranı yakalayamasa bile giren olarak o topu önden arkadan gösteriyor. Zaten futbolcular da soyunma odası koridorlarında burunlarına dayanan televizyon mikrofonlarına hep aynı şeyi söylüyorlar. Kimin vurduğu önemli değil, girmesi önemli. Tamamen kendisinin kaleye girip girmemesi üstüne dayalı bir olayda topun bu işten hiçbir çıkarı olmaması enayice. Ancak hem o pahalı maç biletini ödeyip hem sesi kısılan, bu sanayi kolunun kaynağını oluşturan taraftar denen tipin durumu toptan da kötü. Dilin diyalektiği kıkırdaksız oluyor. Brecht Camii müezzinlerine çok fena gıcık olan, Bertolt Brecht'in bir dünya görüşünün tutsağı olmuş, pek de önemli sayılmaması gereken bir yazar olarak nitelendiren, Brecht severlerin en gıcık olduğu, devrimci tiyatro ağzında Amerikancı pezevenk diye tanımlanan Martin Esli'nin Bertolt Brecht ya da Güdümlülüğün Tuzakları isimli Kırmızı Kaplı kitabını bana 25 Haziran 1973 günü saat 11.30'da Strasbourg Devlet Tiyatrosu'nun ana kapısından çıkarken kapıdan giriş yapan okul arkadaşım Jean-Michel verdi. Elinde bu kitap sinirle okula geliyordu. Belki de ilk rastladığıma vereceğim bu kitabı diye çıkmıştı evinden, koşar adıma geçmişti okula doğru. Selam dedim, selam dedi ve elindeki kitabı bana uzatarak sinirle sürdürdü konuşmasını. Al, Brecht hakkında yazılmış en aşağılık kitap. Kitabı aldım, Ernest Münch sokağındaki çatı arasından bozma 1,5 odalı evime geldim. O aşağılık kitap benimle Kanada'ya gitti, yeniden Strasbourg'a geldi, İstanbul'dan yurda giriş yaptı, Teşvikiye, Şişli, Kazancı Yokuşu, Gümüşsuyu, Rumelihisar, Ataköy, Arnavutköy, Etiler, Salak Güzergahını izleyerek Tarabya sırtlarına ulaştı. İnsan 1994'te Tarabya'da oturacağını bilse, bu uzun ve salak yolu izlemeden 1975'te Teşvikiye'den bir taksi marifetiyle gayet kestirme Tarabya'ya gelebilir. Yol 19 yıl sürmez ve yol parası at ve deve ve dinozor tutmazdı. 1975'te eski bir Impala taksiyle Teşvikiye'den Tarabya'ya gidiş tutsa tutsa kaç dolar tutabilir? Zaten dolar kaç kuruş? Üstelik kahvenin köşesinde mahallemizin değerli şoförlerinden her yol bilir Kamil abiyle uzun bir pazarlık sonucu belirlenecek yol parası, taksimetre yok, bir bok yok. 10 liradan aşağı Kasımpaşa. Bir gıcır yeşil onluk görmeden bu Impala'nın kamışına benzin yürümüyor be canım der. Sonra sana acır ve bir kıyak yaptığının altını çizerek pos bıyıklarını sıvazlayarak 6 liraya razı olarak geçer direksiyona her yol bilir Kamil abi. Tatlı adamdır, yalnız çok konuşur. Yol boyu bitmez tükenmez hapis, ırza tecavüz, maç kavgası, esrar içen Amerikalıları ne biçim dövdüğü gibi sergüzeşlerini birbirine paralel kurgulu olarak anlatır. Onun Martin Esli'nin kitabıyla ilgisi, ne taşıdığını bilmeyerek kitabın bir karton kutu içerisinde başka kitaplarla arkadaş olarak Teşvikiye'den Şişli Hanımefendi Sokağı nakliyesini sağlaması. Ancak her yol bilir Kamil abinin konumuzla ilgisi, kendine özgü bir dil konuşması. İstanbul argosuyla Kamil abice diyebileceğimiz mütekamil bir özgün dilin, her yol bilir Kamil abinin o anki sinir katsayısına orantılı olarak hercümerç edilmesinden oluşan, yalnız kendisinin konuştuğu yani uydurduğu, sinirliyken de dünyaya alaylı bakabilen bir söylev biçimiydi bu. Nereden buluyorsun lan bu lafları Kamil abi denildiğinde de sigarasını sömürür, dumanını üflerken nikotinden ortası sararmış beyaz pos bıyıklarını sıvazlar, götümden uyduruyorum ciğerim diyerek bütün Teşvikiye'yi inleten bir kahkaha atardı. Gülmesi boyunca ağzı sanki Teşvikiye'yi yutacakmış gibi açılır, sonra o ağız Teşvikiye'ye acır, onu yutmadan kapanırdı. O aşağılık kitabında Martin Esli'nin Brecht'i biraz da küçümseyici bir alayla ıcık cıcık incelerken bir konuda ona hayranlığını gizleyemeyerek, Brecht şiirlerinde ve oyunlarında kendisine özgü, belirli ritimler koyan ve belirli bölgesel bir şiveye bağlı kalmadan gerçek konuşma havasını veren bir dil yaratarak ender görülen bir başarıya ulaşır. Ancak bu dil gerçekte hiç kimsenin kullanmadığı bir dildir. Belki yalnızca Brecht'in kendisi bu dili kullanmaktadır. Bu dil öylesine özgün, düşünülmüş ve değişik geleneklere dayanan bir dildir ki gerçek söylev havasını yaratır. Brecht'in pek bütünlüğü olmayan ilk oyunlarında bile halkın özellikle dikkatini çeken, kaliteyi yaratan bu dil olmuştur demekten geri kalmıyor. Bertolt Brecht ve Her Yol Bilir Kamil abi bu anlamda benzeşiyorlar. Her Yol Bilir Kamil abinin epik tiyatro üstüne kuramsal çalışmaları ve tiyatro eserleri yok. Ancak Brecht'in de Sinop cezaevinde mapus yatmışlığı, 15 yaşında kızı Maslak yolunda bozmuşluğu, Beşiktaş'ın Fener'e son dakika golüyle 2-1 yenilmesi üstüne 8 Fenerli'yi dövmüşlüğü, esrar içen Amerikalıları mazizlemişliği, ayakkabının topuğuna basmışlığı yok. Yani ki Bertolt Brecht ve Her Yol Bilir Kamil abi ayrı ayrı ekoller. 1928 Berlin'inin kaleminden kan damlayan eleştirmenlerinden Harry Kahn, 17 Ocak tarihli Die Weltbühne'deki Bert Brecht başlıklı yazısında şöyle diyor. Neyse ki Brecht'in stili var. Her an sizi iyi niyetle dinlemek zorunda bırakıyor. Öyle anlar geliyor ki kişileri çeyrek saat boyu en aptal düşünceleri savunuyorlar. Zaman zaman söyledikleri tamamen anlamsız ama önemli olan bunları hangi biçimde söyledikleri. Brecht'ten başka hiçbir yazar halk kitlelerinin dilini yakalamayı bilememiştir. Karşılaştırma yaparsak Brecht'in yanında Hauptmann hiçbir doğallığı yokmuş gibi kalır. Toller'in yazdığı Almanca ise Brecht'e göre zavallıca gülünçtür. Çünkü Brecht'in dili ikinci planda dolaylı bir etmen ya da basit bir entelektüel anlatım sorunu değil, birinci dereceden bedenin bir işlevidir. Sözcüklerin seçimi banaldir ama sıralanış biçimi dahiyanedir. Her yol bilir Kamil abi, Bertolt Brecht, Boris Vian özgün söylev biçimleriyle öteki yazarlardan ayrılırlar. Bu ayrıntıyı herkes çok iyi algılamaz. Bu durumu hiç çakmamış yazarlar olduğu gibi, çakmış ve fakat benim de özgün bir dilim olsun diye ıkınmaktan öteye gidememiş olanlar da var. Şöyle bir bakın çevre düzenlemenize, mahallenizde ne kadar çok yazar var. Daha doğrusu o kadar çok yazar yok, bir sürü arzualcı var. Yalandan filozof gazeteciler var, her boku biliyorlar. Örnek vermek çok ayıp, çoğunluktalar. Alın bir gavur gazetesini, bakın bakalım kaç tane köşe yazarı var. Bizim gazetelerden birini alın bakın, kim köşe yazarı değil. Her sayfada en az iki köşe yazarı, gazetelerimiz maşallah çok sayfalı. Köşe yazarı olmayanın da ayrı bir özel köşesi var, kıvır and zıvır yazıyor. Haber yazarı da, abicim biz sıradan bir muhabir değiliz ki bizim de elimiz Adel Fosforlu tutuyor düşüncesiyle herhangi bir haberi herhangi değilmiş gibi yazmaya uğraşıyor. Belirli ve kendince edebi bir uslup içinde verme çabasında Karadeniz bölgesinde fiskobirlikle alacaklı üreticiler arasındaki anlaşmazlığı. Ve fakat her yol bilir Kamil abi'den dinlesen fiskobirlik hikayesini dinlemeye doyum olmaz. Şunu demek istiyorum, her yol bilir Kamil abi hiç kitap yazmamış çok önemli yazarlarımızdandır. Geldik ki çok kalın yazarlar antolojilerinde kendisine yer verilmemiştir. Kitabın ana fikri. Georges Perec'in Yaşam Kullanma Kılavuzu isimli kitabını her okuyan anlamayabilir ya da Perec okumak her yiğidin harcı değildir diye düşünen Enis Batur, bu kitap için Perec kullanım kılavuzu yazmış. Onunki de pek anlaşılır bir şey değil. Kim için yazıyorlar bu adamlar bu kitapları diye düşünüyor insan. Ya da işin gücün olmasa, Georges Perec'in Yaşam Kullanma Kılavuzu için Enis Batur'un yazdığı Perec Kullanım Kılavuzu'nun tam anlaşılması için el kitabı isimli bir kitap yazılabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek daha yalın. Bununla uğraşacağına başka bir kitap yazabilirsin. İşte bu kitap böyle bir endişeyle 1994 Haziranı'nın ilk günü yazılmaya başlandı. Kullanan kullanmıyor. Karımın araba kullanması için direksiyon tarafında oturması şart değil. Kullananın yanında otururken de o ne zaman vites küçülteceğini, ne zaman silecek çalıştırılacağını ve o silecekleri kapatmakta ne kadar gecikildiğini, arkadan gelen manyağa yol verilmesini, derhal uzun farların yakılması zorunluluğunu, öndeki kamyona dikkat edilmesi gerektiğini, kamyonların ne bok yiyeceğinin belli olmadığını, benzin deposunun ne zaman fullenmesinin en hayırlı olacağını, öndeki ineğe selektör yapılmasını, kaloriferin ön cama üfler konuma alınmasını, sağdan soldan aniden fırlayacak yayalara önlem olarak genelde yavaş gidilmesini, öndeki ineğe korna çalınmasını, arabadan gelen seslerin hiç iç acıcı olmadığını, bu arabanın derhal servise götürülüp bakıma alınması gerekliliğini, her kasise girmek için özel çaba sarf edilmesini, hangi yollarda hangi şeridin ve neden tercih edilmesinin daha doğru olduğunun ayrıntılarını ve oraya öyle park edilemeyeceğini belirtmeden duramaz. Hatta sen in ben park ederim diyerek yerinden fırlar, arabayı fır dolanır, gelir direksiyona oturur ve huzura erer. Birlikte yolculuklarda hele yolculuk uzunsa onun direksiyonda olmaması benim için çok yıpratıcı oluyor. Emir komuta zinciri içinde araba kullanıyorum. Üstelik araba kullanmayı onun bana öğretmiş olması aramızda böyle bir ast ve üst ilişkisi oluşturuyor. Artık bu durumlarda evden çıkarken anahtarı teslim ediyorum ona. Ben kullanmama tarafına oturup daha arabanın kapıları kapanmadan ikinci pilot olarak ukalalıklarıma başlıyorum. Kapını kapat. Anahtarı kontak deliğine sok, ileri doğru çevir. Tamam, çalıştı. Emniyet kemerini bağla. El frenini bırak. Vitesi geçir. Evet, kalk, yürü. Dikkat, ilerliyoruz. Yavaş, buradan sağa dönüyoruz. Sola dönemezsin zaten. Solda yol yok. Espri nasıl ama? Kırmızı ışıktaki dilenciyi tanımıyormuş gibi yap. Ön cama su sık, sileceği çalıştır. Tamam, yeter, sileceği kapat. Aferin, çok iyi kullanıyorsun. Arka camda buğu var. Rezistansı çalıştır. Sinyalin açık kaldı, kapat. Gibisinden, hiç susmadan muntazam kafa ütülüyorum. Kullanmama tarafında oturmak çok kıyak. Eleştirilme durumun yok. Sen kullananı devamlı eleştirebiliyorsun. Bir şeyi kullanmayanın yönetmesi daha keyifli. İnsan kendini daha genel müdürü hissediyor. Arabayı Derya Baykal kullanıyor. Ben hiçbir şeye elimi sürmeden Deniz Baykal gibi ahkam kesiyorum. Paralarımızı evlendirelim mi? Nedense çok zengin aileler çocuklarını çok zengin ailelerin çocuklarıyla evlendirmeye özen gösteriyorlar. Servetler evlendirilip iş büyütülüyor. Ne olacaksa o kadar para. Bu tip evliliklerde kolay kolay çözülmüyor. Çok zengin bir ailenin çok yoksul bir aileden kız aldığı ya da çok zengin bir ailenin kızının gariban bir herifle evlendirildiği yalnız eski Türk filmlerinde görülmüş, yüzükler Hulusi Kentmen tarafından takılmış ve fakat hayatın sosisli ve hardallı gerçeğinde böyle bir şeye rastlanmamıştır. Dedektiflerin piri Sherlock Holmes'un yaratıcısı, ünlü İngiliz yazarı Sir Arthur Conan Doyle, tiyatro oyunları da yazmış ve bir dönem çok tutulan bu oyunlarından iyi para kazanmış. O dönemde üstadın oyunlarında 10 pound haftalıkla çalışan genç bir oyuncu varmış. Bir gün bu oyuncu kendisinden 30 yaş büyük olan bu yazara çok komünist bir teklifte bulunmuş. Sir, şu andan itibaren hayatımızın sonuna dek kazanacağımız paraları birleştirip sonra ikiye bölerek harcayalım mı? Nasıl yani, demiş yazar şaşkınlıkla. Şöyle yani, bakın ben bu hafta 10 pound kazandım. Siz sanırım bu haftaki telif ücretleriniz 1000 pound'u bulmuştur. İkisini birleştirince 1010 pound eder. Bu parayı 505'er pound olarak bölüşelim diyorum. Bu durumda sizin bana 495 pound vermeniz gerekecek. Yazar gülmüş. Teklifin bir evlilik teklifi gibi. Paralarımızı evlendirelim diyorum sir. Aritmetiğin çok güçlü çocuğum. Fakat bu işten benim kazancım ne olacak? Siz şimdi zararda gibi görünüyorsunuz ama ileride ben çok ünlü bir oyuncu olup çok paralar kazandığımda bu paraların yarısını size vermek zorunda kalacağım. Burma bıyık Doyle bu çok garip teklifi elbette reddetmiş ve sonra çok pişman olmuştu. Çünkü teklifi yapan genç oyuncunun adı Charles Chaplin'di. 71 yaşına kadar yaşasan Doyle, Charlot'un dünyanın en önemli oyuncularından biri olup büyük paralar kazandığını gördükçe hep hayıflanmış ve her Charlot filmi izlediğinde gitti paracıklar diye söylenmiş. Kanuni'nin durumu Clinton'dan iyiyken. Osmanlıların en baba devirlerinden biri kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. İmparatorluk tarih atlaslarında her yeri aynı renge boyamıştır. Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın tartışılmaz sahibidir. Zenginlik sınırsızdır. Harem Süha Özgermi'nin bile dizayn edemeyeceği müthiş bir uluslararası zenginliğe sahiptir. Her ırktan, her cinsten taş gibi karılar haremde kol gezmektedir. Kanuni'nin durumu Clinton'dan iyidir. Geldikiz ki eldeki vesikalara göre o zaman da bu zengin imparatorluğun merkezi İstanbul'da et, yağ, ekmek derdi, ulaşım sorunu, konut sorunu, yol ve su derdi İstanbullunun sıkıntıları arasında. Saraylara bakıp da eski adamlar ne güzel yaşamışlar şu İstanbul'da diye iç geçirmenin alemi yok. Kanuni döneminde İstanbul'un et gereksinimini Rumeli karşılıyor. İstanbul'a et Filibe'den, Üsküp'ten, Manastır'dan geliyor. Rumeli'nin eti yetmediği zamanlar Anadolu'dan et isteniyor. Kanuni Süleyman son zamanlarını bir market genel müdürü gibi et gereksinimini karşılamak için oraya buraya ferman göndermekle geçiriyor. İstanbul'da et yetmezliği görülünce Diyarbakır ve Erzurum beylerbeylerine Haliye Mahrusay İstanbul'da et muzayakası olmağın Türkman koyunları dahil cümlesin akçasın verip bey derek derhal yola revan edip biçimindeki fermanı fakslayarak ne kadar koyun varsa parasını verip alın İstanbul'a gönderin demek istiyor. Daha sonra bütün kadılara faksladığı fermanında da Haliye bazı madrabazlar ve celepler ve bakkallar ve riayanın ehli fesadı, mekulat ve meşrubatı cem edip derri mahzen eylemekte ve gali akça ile mahremce füruht eylemekte ve bu efali şeniyayı bazı kullukçu makulesi berai menfaat setreylemekte olduklarından naşi diyerek dönemindeki kara borsadan, istifçilikten ve bu ve fotokopisi tiplerin nüfus sahibi devlet görevlilerince kullanmasından dert yanıyor. Koskoca Kanuni Süleyman bu kanunsuz heriflerle baş edemiyor. Onun kanunlarında da boşluklar var herhalde ki bu adi herifler o boşluklardan amiboid hareketlerle sıyrılıyor. Padişahın üzümlerin sıkılıp pekmez ve turşu eğlenmesini emretmesine rağmen kimi uyanıklar gizlice üzümden şıra yapınca padişahın gözü dönüp bağlarının üzümlerin şıra edip fıçılara komuş iseler fıçılarına tuz serpip sirke edip yokluyasun buyurduğu da dönemin Divan-ı Hümayun 5 numaralı mühimme defterinin 140. sayfasında görülmektedir. 450 yıl öncesinin İstanbul'unda da kıtlık, yokluk, üç kağıt, istifçilik, kara borsa, avantadan lavanta bir durum gözleniyor. Sokaklar gene kalabalık, gemilerle yedi düvelden adam gelip gidiyor, ulaşım bela. Kavuğu devrik tahtrevancılar bugünkü taksicilerden küstah. Orta çağın kozmopolit bir limanı işte İstanbul. Her milletten adam var. Kent çaktırmadan ve kafasına göre büyüyor. Divan-ı Hümayun mühimme defterlerinde yazmıyor ama bana öyle geliyor ki 450 yıl önce bir sabah Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'ndan İstanbul'a bakıp iç geçirerek İstanbul'un boku çıktı vesselam buyurmuştur. Bunu dememişse bile en azından düşünmüştür. Hiçbir şey yeni değil köhne Bizans'ta. Okul olmasa. Deniz kestanesinin sindirim sistemini bilmediğim için lisede ikmale kaldım. İkmal sınavında deniz kestanesinin sindirim sistemi sorulmadığı için geçtim. Daha sonra da hayatım boyunca deniz kestanesinin sindirim sistemi konusuyla hiç ilgilenmedim. Hala bilmem yuttuğunu nasıl sindirir o deniz kestanesi. Ayrıca sindirse ne olur, sindirmese saat kaç? Okullar, sağlık hizmetleri, nakil araçları, teknik gelişimlerine göre kimi zaman bize yardımcı olur, kimi zaman da çalışmalarımızı engeller ve toplumda farklılaşmalara yol açar, diyor Avusturya asıllı yazar Ivan Illich, 1971'de yayınlanan Okulsuz Bir Toplum isimli kitabında. Kitabı 1971'de okumuş olsaydım, ondan sonra okuduğum okulları okumazdım belki. Yerden göğe kadar hakkı var adamın. Okullar benim ne kadar çok işime engel olmuştur. Genelde bir ayak bağıdır okul. Bir kere her sabah çok erkenden kalkılıp çanta yüklenilip oraya gidilecek. O çantada taşıdığın her şey o gün işe yaramayabilir. Olsun, götürülecek, getirilecek. Okulda yitirilen zaman bir kenara, oraya gidip gelirken ziyan olan müthiş bir zaman var. Zaten nakil vasıtalarına da sinir olan Ivan Illich, 1973'te yayınlanan Enerji ve Doğruluk kitabında gelişmenin sıradan bir insana hangi sınırlardan sonra yarardan çok zarar getireceğini irdeliyor ve saatte 20 km hız sınırını geçen herhangi bir kimsenin bir başkasına zaman kaybettirmeden zaman kazanmasının olanaksız olduğunu ileri sürüyor. Bu da doğru. Bir konvoyda sizi sollayarak önünüze giren araba, sizi konvoyda bir sıra daha geri itmiş oluyor. Okula gidip gelirken yitirilen zaman içinde bir de Ivan İliç'in sözünü ettiği 20 kilometre hız sınırını geçen sapıklar yüzünden ziyan olan zamanınızı göz önünde bulundurunca okula gitmek için neredeyse sebep kalmıyor. Hayatınızı işgal eder okul. Hiçbir işinize yetişemezsiniz, yan gelip yatamazsınız. Bir araba ödev verirler. Yapmış olmak için bir acele yaparsınız o ödevleri ya da yapan birinden kopya çekersiniz, olur biter. Dersler gayet yıpratıcıdır. Siz hiç pön savaşları ile ilgili olmadığınız bir sabah ısrarla ve sıkıcı bir biçimde pön savaşları anlatılır. Pön savaşlarını da okulların bittikten çok sonra merak edip okuyarak evde öğrendim.